Ayrım 16.
Cemiyetin programını kabul eden milletvekilleri, cemiyetin tüzüğünde gösterilen temsilciler gibi kabul edilerek bunların yapacakları özel toplantı kongre yerine geçebilir. Bundan sonra Meclis-i Milli'nin İstanbul'da tam bir güvenlik içinde serbest olarak görev yapabilmesi şarttır dendi. Bunun bugünkü şartlara göre ne dereceye kadar sağlanabileceği etraflı şekilde düşünüldü. İstanbul'un düşman işgali altında bulunması dolayısıyla milletvekillerinin yasama görevlerini hakkıyla yerine getirmelerine pek elverişli olamayacağı düşüncesi ortaya atıldı. 1870-1871 savaşında Fransızların Bordeaux'da ve daha sonra Almanların Weimar'da yaptıkları gibi barış anlaşması yapılıncaya kadar geçici olarak Meclis-i Milli'nin Anadolu'da saltanat hükümetinin kabul edeceği güvenilir başka bir yerde toplanması uygun görüldü. Meclis-i Milli'nin toplanmasından sonra çalışma şartları bakımından ne dereceye kadar güvenlik ve gizlilik içinde bulunacağı belli olacağından tam bir güvenlik görüldüğü takdirde Cemiyet Heyeti Temsiliye'nin faaliyetine son vererek teşkilatının çalışma hedefini yukarıda bildirdiğim üzere kongre yerini tutacak olan özel bir toplantıda kararlaştırılacağı belirtildi. Milletvekilleri seçiminde tam bir serbestlik bulunması gerektiği hükümetçe emredilmiş olduğundan seçimler yapılırken Cemiyet Heyeti Temsiliyesince müdahale edilmekte olduğu belirtildi. Milletvekilleri arasında İttihat ve Terakki üyesi ve orduda lekeli şahıslar bulunduğu takdirde bunların milletvekili seçilmesine meydan verilmemek için heyeti temsiliyece yol gösterme maksadıyla ve uygun şekilde bazı telkinler yapılmasının yerinde olacağı hesaba katıldı. Heyeti temsiliyenin bu konudaki yardım şekli de ayrıca bir formül halinde 3. protokol olarak tespit edildi. Gizli sayıldığı için imza altına alınmayan 4. protokol şuydu. 1. Bazı komutanların ordudan atılması ve bir kısım subayların divan-ı harbe verilmeleri ile ilgili olarak çıkarılan padişah iradeleriyle diğer emirlerin düzeltilmesi. 2. Malta'ya sürülmüş olanların ilgili bulundukları kendi mahkemelerimizde kovuşturma yapılmak üzere İstanbul'a getirtilmeleri çarelerinin araştırılması. 3. Ermeni zulmüyle ilgili görülenlerin de mahkemeye verilmesi. Milli Meclis'e bırakılacaktır. 4. İzmir'in boşaltılmasının İstanbul hükümeti tarafından yeniden protesto edilmesi ve gerekirse gizli talimatla halka gösteri toplantıları yaptırılması. 5. Jandarma Genel Komutanı, Merkez Komutanı, Polis Müdürü ve İçişleri Müsteşarı'nın değiştirilmeleri, Harbi ve Dahiliye nezaretlerince. 6. İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kapı kapı dolaşıp halka kağıt mühür etmelerine engel olunması. 7. Yabancı parasıyla satın alınmış derneklerin faaliyetlerine ve bu gibi gazetelerin zararlı yayınlarına son verilmesi. Özellikle subay ve memurların bu gibi derneklere girmelerinin kesinlikle yasaklanması. 8. Aydın Kuvayi Milliyesi'nin güçlendirilmesi ve beslenmelerinin kolaylıkla sağlanması. Bu husus Harbiye Nezaretince düzenlenir. Donanma Cemiyeti'nin 400 bin lirasından gerektiği kadarı hükümet tarafından bu maksat için ayrılabilir. 9. Milli mücadeleye katılmış memurların genel bir yatışma ve güvenlik sağlanıncaya kadar yerlerinden alınmamaları ve milli davaya aykırı hareketlerinden dolayı millet tarafından işten el çektirilmiş memurların yeni görevlere tayinlerinden önce durumun özel olarak görüşülmesi. 10. Batı Trakya göçmenlerinin taşınmalarının sağlanması. 10. Acemi Sadun Paşa ve adamlarının uygun şekilde desteklenmesi. İmzasız 5. protokolde barış konferansına gidebilecek kimselerin adlarını içine alıyordu. Bununla birlikte hükümet bu konuda ana ilkelere uymak şartıyla serbest bulunacaktı. Delegeler: Tevfik Paşa Hazretleri Başkan, Ahmet İzzet Paşa Hazretleri Askeri Temsilci, Hariciye Nazırı Siyasi Temsilci, Reşat Hikmet Bey Siyasi Temsilci. Uzmanlar Heyeti: Hamit Bey Maliye, Albay İsmet Bey Askerlik, Reşit Bey Siyasi İşler, Mühendis Muhtar Bey Bayındırlık İşleri, Albay Ali Rıza Bey Deniz Albayı, Refet Bey İstatistik, Emiri Efendi Tarih, Münir Bey Hukuk Müşaviri, Uzman Bir Şahıs Ticaret İşleri, Uzman Bir Şahıs Çeşitli Mezheplerin imtiyazlarını Bilen. Yazı Heyeti: Reşit Saffet Bey Maliye Bakanlığı Eski Özel Kalem Müdürü, Şevki Bey, Salih Bey, Orhan Bey, Hüseyin Bey, Robert Kolej Türkçe Öğretmeni. Efendiler, bu görüşmelerimizde tespit edilen esaslar arasında en önemli noktanın Meclis-i Milli'nin toplanma yeriyle ilgili olduğunun yüksek dikkatlerinizi çekmiş olacağını sanırım. Meclisin İstanbul'a toplanmasının doğru olmadığı konusundaki eski görüş ve kanaatimizi Salih Paşa'ya kabul ve tasdik ettirdik. Ancak Paşa kendisi bu görüşe katılmakla birlikte bu katılışın şahsına ait olup kabine adına şimdiden söz veremeyeceği kaydını da eklemişti. Kendisi kabine üyelerini bu görüşe inandırmak ve katılmalarını sağlamak için elinden geleni yapacağına söz vermiş, başaramadığı takdirde kabineden çekinmekten başka yapacak bir şey olmadığını söylemiştir. Salih Paşa bu konuda başarı sağlayamamıştır. Meclis-i Mebusan'ın toplanma yeri konusuna tekrar dönmek üzere Amasya mülakatı ile ilgili açıklamalarına son veriyorum. Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs, Şeyh Recep olayı. Yalnız efendiler, biz Amasya'ya gelmek üzere Sivas'tan ayrılır ayrılmaz, Sivas'ta pek hoşa gitmeyen bir olay geçmiştir. Bu olay hakkında kısaca bilgi sunayım. Amasya'ya vardıktan sonra İtilaf ve Hürriyetçilerin yabancılarla birleşerek bir takım haince işlere giriştikleri yolunda bilgiler almıştık. Bunu derhal bir genelgeyle her yere bildirmiştim. Sivas'ta padişaha aleyhimde telgraf çekilme gibi bir teşebbüs bulunduğunu haber aldım. Fakat inanmadım. Elbette 7 temsiliyedeki arkadaşlarımızın, karargahımıza bağlı şahısların, valinin, daha başkalarının dikkat uyanıklığı buna engeldir dedim. Oysa Şeyh Recep ve arkadaşlarından Ahmet Kemal ile Celal adlarında 3 kişi bir gece telgrafhanede kendilerine bağlı bir telgrafçı vasıtasıyla istedikleri telgrafı çekmişler. Efendiler, biz bütün memleket için doğru yolu göstermek ve halkı aydınlatmakla uğraşıyoruz. Fakat düşmanlarımız da bize karşı her yerde ve hatta içinde bulunduğumuz Sivas şehrinde bile alçakça niyetlerini gerçekleştirebilecek aşağılık vasıtalar bulmakta başarılı olabiliyorlar. Bütün uyarılarımıza rağmen ben oradan ayrılır ayrılmaz Sivas'taki şahısların dalgınlığı her yerde ne kadar çok ilgi gevşekliklerinin ve göz yummaların doğmuş olduğuna güzel bir örnek oluşturuyor. Efendiler, düşmanlar Şeyh Recep'e gerçekten önemli bir rol oynatmış bulunuyorlardı. Sırası gelince arz edeceğim belgelerden Sait Molla'nın Rahip Furuğa yazdığı 24 Ekim tarihli bir mektubunda Molla Papaz'a Sivas olayını nasıl buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaş yavaş düzelecek diyordu. Bütün bu milletin birlik ve dayanışmasından ve milli teşkilatın memleketin her köşesine yayıldığından bahseden, milletin ortak isteğini uyarak askeri ve milli teşkilata dayanarak kabineyi düşüren, yeni kabineyle karşı karşıya geçen bir heyetin başkan aleyhinde tam yeni kabine temsilcisiyle görüşmelere girişeceği bir sırada ve bu maksatla Sivas'tan ayrıldığının hemen ertesi günü, bütün Sivas halkı adına ayaklanma çıktığını gösterir bir telgrafın telgrafhane tehdit edilerek çektirilebilmesi elbette anlamlıydı. Bizzat içinde bulunduğu Sivas halkı böyle bir heyetin aleyhinde olunca bütün milletin aynı duygu ve düşüncede olmayacağını ispat etmek gerçekten güçtür. O halde temsil yeteneği böyle olan bir heyette başkanının dayandığı gücünde çürük olacağı yargısına varmak neden doğru olmasın? Sivas'tan yükseltilen bu sesin düşmanlar için ne kadar kuvvetli ve önemli olduğu takdir buyurulur. Efendiler, Salih Paşa'ya ait telgrafı Amasya'ya geldiğinde kendisine verdirdim. Ancak Şeyh Recep ve arkadaşlarının hükümetçe cezalandırılmalarını istedim. Sivas'taki heyeti temsili üyelerine de telgraf başında 19 Ekim'de şunları sordum. 1. Şeyh Recep, Ahmet Kemal ve Celal imzalarıyla Saray Genel Sekreterliğine çekilen telgrafı gördünüz mü? 2. Telgrafhanede nöbetçi subayı yok mu? 3. Hepiniz orada olduğunuz halde böyle bir küstahlık nasıl yapılabilir? Kaldı ki bu çılgınların teşebbüsleri hepinizce biliniyor. Salih Paşa'ya ve Naci Bey'e yazılmış 3 imzalı telgraf hazırladıklarını biz buradan işitmiştik. Sizin bundan haberiniz yok muydu? 4. Yabancılarla birlikte İtilaf ve Hürriyetçilerin bir takım haince hareketlere giriştikleri konusunda dün bir genelgeyle yapılan tebligat alınmadı mı? 5. Baskı yapılan ve kendilerine gözdağı verilen telgraf memurlarının hemen gereken kimseleri Vali Paşa'yı ve diğer ilgilileri haberdar etmemelerinin ve nöbetçi subayının bunda gaflet göstermesinin sebebi nedir? 6. Baş müdür beyin bilgi vermesi üzerine alınmış olan tedbirler nelerdir? Mustafa Kemal. Valinin konuyu askeri makamlara bıraktığının anlaşılması üzerine Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e de şunu yazdım. Söz konusu olan olaya karışmış olanların tutuklanıp cezalandırılmaları için valilikçe elde bulunan imkanlar kullanılmış yahut yetersiz görülmüş de mi iş kolordu'ya atılıyor? Yoksa bu küstahça hareketlere karşı da valilikçe tedbir alınmasında kararsızlık mı gösteriliyor? Bu durumu anlaşıldıktan sonra konuyu çözmek daha kolay ve esaslı olur. Mustafa Kemal. Daha sonra Sivas'ta bulunanlara şu emri verdim. 1. Telgrafhane tamamen kontrol altına alınacaktır. Bir subay komutasında bir manga asker yerleştirilecektir. Bundan önce olduğu gibi telgrafhaneyi işgal ve memurlara baskı yaparak milletin meşru birliği aleyhinde zihinleri bulandırıcı ve güvenlik bozucu teşebbüslerde bulunacak hainler kesinlikle engellenecektir. Bu gibi güvenlik bozucu hareketlerde kanuni sınırları aşan ve askere saldıranlara karşı duraklamadan her nerede olursa olsun silah kullanılacaktır. 2. Küstahça hareketlere yeltenenleri yola getirme açısından kurmay başkanının ileri sürdüğü sebeplere dayanılarak kaçmalarına fırsat verilmeksizin derhal gereği yapılacak ve sonucu 1-2 saate kadar bildirilecektir. Ancak bu konuda karar vermek için orada bulunan kimselerden hiçbirisinin teşebbüse geçmeyip de ne yapılacağının bizden sorumluya kalkışılması gerçekten esef edilecek bir durumdur. Bu karar bir taburu Sivas'ta bulunan 5. Tümen Komutanı Cemil Cahit Bey tarafından tabur komutanına emredilmiştir. Oraca bu kararın süratle uygulanmasını hiç olmazsa yardım duyurulması istirham olunur. 3. Sivas'ta disiplinin sağlanabilmesi için uyanıklıkla bütün ilgililerle kesin ve şiddetli tedbirler alınması gereğini rica ederim. Mustafa Kemal. Özel olarak Osman Tufan ve Recep Zühtü Beylere şu direktifi verdim. Milli mücadele aleyhinde küstahlık edenler için yapılacak işlemler ilgililere bildirilmiştir. Durumu takip ederek gereğinin tam olarak yapılıp yapılmadığını ve göz yumulduğu takdirde bizzat müdahale ederek bilinen şahısların tutuklanması ve yardakçılarının zararsız duruma getirilmesi istenmektedir. Bu konuda lüzum görülürse her kime karşı olursa olsun gereğini yapmakta çekingenliğe düşünmemelidir. Mustafa Kemal. 20 Ekim'de Vadi Reşit Paşa konuyu uzun uzadıya anlattıktan sonra olayın genişlemesi ihtimali varken önüne geçilmiş ve gösterilen süratli ve şiddetli müdahaleden dolayı bundan sonra benzer durumların ortaya çıkmayacağının anlaşılmış olduğunu yazıyordu. Efendiler, İstanbul hükümetinin Şeyh Recep'i ve arkadaşlarını cezalandırmış olduğunu elbette ihtimal vermediniz. Sivas'ta Şeyh Şemsettin'in torunlarından diye imza atan bu miskin ve adi şeyhin bundan sonra da düşmanların elinde alet olarak girişeceği alçaklıklara tesadüf edeceğiz. Adapazarı dolaylarında kışkırtmalar. Efendiler, daha Amasya'dayken karşılaştığımız durum yalnız Şeyh Recep olayıyla kalmadı. Adapazarı dolaylarında da buna benzer bir olay görüldü. Müsaade ederseniz onu da kısaca bilginize sunayım. Adapazarı ilçesinin Akyazı taraflarında türeyen Talustan Bey, İstanbul'dan para ve direktifle gelerek süvari bıçakları 30 piyade yazılacakları 15 lira vaat eden Bekir Bey ve Sapanca'nın Avşar köyünden Beslan adında bir tahsildar birleşiyorlar. Bu adamlar başlarına topladıkları atlı yaya bir takım kimselerle Adapazarı kasabasını basmaya karar veriyorlar. Tahir Bey adındaki Adapazarı kaymakamı bunu haber alıyor. Tahir Bey İzmit'ten gönderilen bir binbaşıyla kendi topladığı 25 kadar atlıyı alarak kasabayı basmaya gelenlere karşı hareket ediyor. Latife denilen bir köyde karşılaşıyorlar. Bu başıbozuk grubu hareketlerinin sebebi sorulmuş. Verdikleri cevap şuymuş: Padişah Hazretlerinin hayatta yüce hilafet makamlarında olup olmadığını öğrenmek için Adapazarı'na makine başına gelmek istiyoruz. Mustafa Kemal Paşa'yı padişah yerine koyamayız. Tahir Bey'in makine başında İzmit mutasarrıfına verdiği bilgide adı geçenlerin İstanbul dönemli kimselerle ilişkide olduğunu ve hatta padişahın da bu hareketlerinden haberli bulunduğunu söyledikleri kaydediliyordu. Resmi olarak verilen bilgide Bekir'in orada toplanan kimselere bu iş için İstanbul'da bir hafta süre koydular, 5 gün geçti. 2 günümüz kaldı, işi çabucak bitirelim dediği de bildiriliyordu. İzmit'teki tümen komutanı Adapazarı üzerine bir müfreze gönderecekti. Ali Fuat Paşa da Düzce üzerine bir miktar kuvvet sevk edecekti. 23 Ekim tarihinde İzmit'teki tümen komutanına Bekir'in itilaf hürriyetçilerle yabancı düşmanlar tarafından gönderildiği ve bozguncu hareketlerinin önlenmesi gerektiği bildirildi. Adapazarı kaymakamı Tahir Bey'e de 23 Ekim'de doğrudan doğruya Bekir ve arkadaşları için uygulanacak sert ve süratli tedbirlerde asla gevşek davranılmamasını, zararlarının önlenmesini ve sonucun bildirilmesini emrettim. Efendiler, 23 Ekim tarihli şifre ile Bekir ve yardakçılarının yaptıkları işler ve kimlikleri hakkında elde ettiğimiz bilgileri Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirdik ve saltanat hükümetince bu gibi bozguncu eylem ve hareketlere karşı zamanında etkin tedbirler alındığı ve konu milli teşkilata dokunduğu takdirde en şiddetli tedbirlere başvurmak zorunda kalacağımızı arz ederiz dedik. İzmit'ten giden ve olay yerinde takviye edilen milli ve askeri bir müfreze, pek çok sayıda toplanmış ve toplanmakta olan fesatçıları dağıtmış Tahsildar Beslan ve kardeşi Hasan Çavuş'u ele geçirmiş, asıl özel direktif ve parayla bir hafta önce İstanbul'dan gelmiş olan Bekir kaçmış. Bu Bekir subaylıktan kovulma ve manyaslıdır. Bundan sonra vermeye mecbur olduğumuz emirlerle İzmit'te kışkırtıcı ve tertipçi olanlardan İngiliz İbrahim diye tanınan biri ve diğer bir takımlar hakkında kovuşturma başladı. Bekir'in olay yerinde alınan tedbirler sonunda teşebbüsün boşa çıktığını ve kaçtığını, ancak İstanbul'a dönerek orada yeniden melunca teşebbüslerde bulunmasını kuvvetle muhtemel olduğunu, hakkında özel kovuşturma yapılmasını Amasya'dan 26 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdım. 27 Ekim 1919 tarihinde Bolu Mutasarrıfı Haydar Bey'den gelen telgrafta Bekir'in emrinde iki subay 40 silahlı adam olduğu halde Abaza köylerinde halkı bugünkü hükümet adına milli mücadele aleyhine kışkırtarak birçok para sarf ettiği ve nezarete yazdığı yazılarının kabul edilmediği bildiriliyordu. Efendiler, bu gibi konularda hükümeti uyarma ve görevini yapmaya davetten ibaret olan müracaatımız elbette hükümetin işine karışma gibi sayılmaz inancındayım. İstanbul hükümetin gözü önünde tertiplenen içteki ve dıştaki düşmanların padişahın bilgi ve rızasıyla olduğuna şüphe etmediğimiz teşebbüslerinin fiilen başarı ulaşacağı dakikaya kadar beklemek ve elbette hükümet tedbir alır, engel olur diyerek safça bir boyun eğmeye kapılmak yerinde olamazdı. Efendiler, Amasya'da görüşmelere başladığımız 20 Ekim günü alınan bilgilerin özeti şuydu. İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf Partisi, Askeri Nigehban Cemiyeti ve Muhipler Cemiyeti bir blok kurdular. Bu blokla Ali Kemal ve Sait Molla gibi kimseler azınlıkları sürekli olarak Kuvayi Milli aleyhine kışkırtmaya başladılar. Rum ve Ermeni patrikleri Kuvayi Milli aleyhine itilaf devletleri temsilcilerine başvurdular. Ermeni Patriği Zaven Efendi, Neologos gazetesinde yayınladığı bir mektupla son milli mücadele hareketinden dolayı Ermenilerin göç etmekte olduklarını ilan etti. İdam edilmiş bulunan Kazım'ın kardeşi Hikmet adında biri, İstanbul'dan aldığı direktifle Adapazarı çevresinde başına bir takım silahlı adamlar toplamaya başladı. Bu Hikmet'in adına önemli bir belgede rastlayacağız. Adapazarı yakınlarında Değirmendere'de de parayla adam toplanmaya başlandı. Çete halinde toplananların Geyvi hükümet binasını basmaya karar verdikleri haber alındı. Karacabey'de buna benzer ufak tefek hareketler görüldü. Bursa'da Gümülcineli İsmail'in topladığı çetelerin Kuvayi Milli aleyhindeki hareketleri duyulmaya başlandı. Nigehbancılardan tutuklu bulunanların hepsi bir günde hapisten çıkarıldı. Düşmanlar tarafından Kuvayi Milli aleyhine kurulan çetelerin çatışmaya geçmeleri, karşı bloğun açıktan açığa hareketi, İstanbul Polis Müdürlüğü'nün aleyhde faaliyeti, Ali Rıza Paşa kabinesinde bizim aleyhimizde nazırların bulunması, bazı teşkilat merkezlerimizi, özellikle İstanbul merkezimizi ümitsizliğe düşürmeye başlamıştı. Hükümetin bir maksat ve karar sahibi olduğunu gösterecek hiçbir harekette bulunmaması ve yalnız Dahiliye Nazırı Şerif Paşa'nın olumsuz ve aralıksız faaliyetini doğru bulan davranışı gerçekten düşünülecek ve endişe edilecek bir durumu sergiliyordu. İstanbul'da Kuvayi Milliye'ye karşı kışkırtmalar. Bu konuda ilk defa duyarlılık gösteren ve harekete geçme önceliği taşıyan Ankara oldu. Ankara Vali Vekili Yahya Galip Bey'in Sivas'a çektiği 15 Ekim 1919 tarihli bir şifresini rahmetli Hayati Bey'in imzasıyla diğer bir şifre içinde 22 Ekim'de Amasya'da aldım. O şifre aynen şöyledir. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Paşa Hazretleri, biz kendi kaderimizi ne böyle milletin kaderinden habersiz hükümete ne de rastgele gönderilecek valilere bırakamayız. Birçok defa zat halilerine arz ettiğimiz düşünceler dikkate alınmadığından İstanbul hükümeti Ferit Paşa kabinesinin atayıp da gönderemediği eski Bitlis valisi Ziya Paşa'yı buraya ve bütün görevlerinde hayatı boyunca hiçbir varlık gösterememiş olan Supi Bey'i de Konya'ya vali atamak suretiyle ilk adımını atmaya başladı. İşte bu gibi durumlar dolayısıyla meclisin mebusan kurulmadan önce hiçbir görevi dışarıdan kimsenin getirilmemesini geçenlerde arz etmiştik. Madem ki şimdiki hükümet buraya yeniden vali göndermeye kalkışmıştır, şu halde buralardaki milli mücadelenin söndürülmesi isteniyor demektir. Nasıl ki zat halileri askerlikten ayrılarak milletin bir ferdi olarak çalışmaya karar verdiniz, bendeniz de burada çekilerek aynı şekilde milletimin bana vermiş olduğu görevi yapmaya karar verdim. Vali gelinceye kadar vekaleti kime bırakacağını lütfen bildiriniz efendim. 15 Ekim 1919 Ankara Vali Vekili Yahya Galip. Bir gün sonra da 23 Ekim'de Cemal Paşa'nın 21 Ekim 1919 tarihli şu telgrafını aldım. Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Ankara'dan belediye başkanı ve müftü efendi, dışarıdan gelecek valiyi kabul etmeyeceklerini, Ankara'ya Ankara'dan vali atanması gereğini kendi yetkilerine dayanarak ileri sürüyorlar. Böylece her taraftan ayrı ayrı isteklerin ileri sürülmesi hükümeti güç duruma sokmaktadır. Kötü niyetliler ve azınlıklar bu gibi durumları türlü türlü yorumluyor. Hükümetin destekleneceğine söz verilmesi üzerine bu gibi hususların önlenmesi gereğini rica ederim. Atanması padişahın onayından geçen valinin yola çıkması gerektiğini elbette kabul buyurursunuz. Harbiye Nazırı Cemal. Ankara'ya yatıştırarak hükümet otoritesini kırmamak için telgraf başında birçok nasihatlerde bulundum. Ancak Ankara'nın haklı olduğunu teslim etmemek mümkün değildi. Sonunda Cemal Paşa vasıtasıyla hükümete yazdığım telgraftan söz ederek alınacak cevaba kadar durumun iyi idare edilmesini Ankara'daki kolordu komutan vekili Mahmut Bey'e de yazdım. Bu noktada sırası gelmişken bir gerçeği bilginize sunmak uygun olur. Heyeti temsili olan bizler hükümetin durumunu ve nasıl bir hükümet olduğunu pekala anlamıştık. Hükümet üyelerinden bazılarının hükümette bulunmaktan pişmanlık duyduklarını ve çekinmek için bahane aradıklarını da anlıyorduk. Bundan başka dış ve iç düşmanların ve padişahın el birliğiyle Ali Rıza Paşa kabinesi yerine kendi görüşlerini açıktan açığa ve süratle uygulayacak diğer bir kabine iktidara getirmeye kararlı olduklarından da habersiz değildik. Bunun içindir ki Ali Rıza Paşa kabinesini en az zararlısı sayıyorduk. Bir de Ferit Paşa'nın düşmesinden sonra yeni kabineyle anlaşmak için geçen 4-5 gün içinde bazı taraflardan elden geldiği kadar çabuk anlaşma hususunda alınmış olan tavsiyelerde bizce göz önünde tutulması gereken anlam ve nitelikteydi. Bu bakımdan gayeye güvenli bir şekilde ulaşıncaya kadar gerekirse biraz da fedakarlık yapmak zaruretini duyuyorduk. Mahmut Bey'in yazdığım şifrede kapalı bir şekilde bu noktalar da belirtilmişti. Cemal Paşa'ya verdiğim cevabı olduğu gibi bilginize sunacağım. Şifre: Özel İvedi, Amasya 24-10-1919. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. İlgi 21.10.1919 tarih ve 419 sayılı şifre. Ankara'dan vali hakkında yapılmış olan müracaat ve istirhamın aşağıdaki sebeplerden ileri geldiği anlaşılmıştır. Şöyle ki, İstanbul'dan alınan güvenilir haberlerde İngilizler İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin İtilaf ve Hürriyet ve Nigehbancıların Hristiyan azınlıklarla işbirliği yaptıkları, Anadolu'ya birçok bozguncular göndererek milli teşkilatı sakatlama ve İstanbul hükümetini dağıtma teşebbüslerinde bulundukları, bu bozguncuların Adapazarı ve Bursa'dan yola çıktıkları bildirildiği gibi son günlerde Adapazarı'nda da bazı olayların görülmesi endişe yaratmıştır. Konya'ya gönderilen Vali Supi Bey'in İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin İstanbul Yönetim Kurulu üyelerinden olduğunu, Konya'da Refet Bey'e söylemiş olduğu haberinin yayılmış olması uyanan şüpheyi daha da artırmıştır. Ankara ili gibi milli teşkilat ve mücadelemizin en önemli merkezlerinden olan bir bölgede daha durumlar açıklık kazanıp da tam bir sükunet ve güvenlik sağlanamadan buradaki önemli işlerin başına hiçbir tecrübesi bulunmayan aciz bir valinin getirilmesi tereddüt uyandırmıştır. Ankara'da bulunan vali vekili ve komutanla heyeti temsili arasında yapılan haberleşmeler üzerine şimdiki hükümetin her ne şekilde olursa olsun emirlerine ve yaptıklarına uymak tabii görünmüş ve o yolda hareket edilmişse de doğrudan doğruya halkın kendisi tasavvur ettikleri tehlikeye karşı verilen güvenceyi yeterli görmeyerek tam bir güvenlik ortamı doğuncaya kadar kendilerince milli davaya bağlılığı denenmiş bulunan vali vekilinin göreve devamını elzem sayarak doğrudan doğru hükümete başvurmuşlardır. Zat-ı devletlerinin son yazıları üzerine Ankara'da gereken kimselerle yeniden görüşülmüş, hatta sakıncaları bulunsa bile sırf hükümet otoritesini sarsmamak için Ziya Paşa'nın iyi karşılanmasının sağlanmasına çalışılmıştır. Ancak karşılaştığı tehlikelerden ve fesatlıkların ağır bastığı gidişattan son dile cırkmış olan halkı bunu kabul inandırmak mümkün olamamıştır.